Ayrım 10, sayfa 126. Nasıl? Bilmem, zamanı gelince düşünürüz. Keskin bir hançer, ateşli silah ya da başka bir vasıta. Kahramanını hemen romanın başında mı öldürmeyi planlıyorsun? Gözlerini tavana dikti, bir müddet düşündü. Henüz karar vermedim. Sen ne dersin? Abes ve asla sonu olmayacak bir konuyu tartıştığımız için kendimi konuya yoğunlaştıramıyordum. Bu Betül'ün gelip geçici bir hevesiydi. Merakım ne zaman bundan vazgeçeceğiydi. Omuzlarımı silktim. Bence daha şiddetli, ürpertici ve erotik bir sahnede hazırlanabilir. Mesela ne bileyim, aklıma bir yatak sahnesi geldi birden. İki aşık önce yatakta bol bol sevişirler. Sonra adam birden kıskançlık krizine tutularak kadını yatağın içinde boğar. Olmaz dedi, çok banal. Fakat aynı ölçüde de gerçekçi. Şuursuz ve kontrolsüz bir beynin bir anlık bunalımı. Öfkenin, hiddetin, iradeye, mantığa, sağduyuya galebe çalması. İşlenen pek çok cinayetin ana mekanizması. Yine bir süre düşündü. Karar veremedi. Sahne düzenini beyninde tartıyor gibi bir hali vardı. Neden sonra fikrim aklına yatmış gibi mırıldandı. Evet evet, olabilir dedi. Mükemmel bir cinayet nedeni olabilir. Sırıttım. Ha, şunu bileydin. Karşında bir uzman var. Tatlı tatlı gülümsedi. Tabii dedi. Aklını başına toparlayamıyorsun. Aklını başına toparlayamıyorsun ki bir türlü. Ortada fol yok, yumurta yok. Ama kıskançlık krizinden geberiyorsun. Baksana, bin bir cinayet sebebi bulmak mümkünken yine karşıma kıskançlığı çıkardın. Çünkü kıskançlık kompleksini ruhundan söküp atamıyorsun. Belki, ama sen de inkar edemezsin. Tarihin en eski cinayet sebeplerinden biri. Bugün dahi geçerliliğini aynen muhafaza ediyor. Yalan mı? Aslında yeniden kıskançlık konusuna dönmek istemiyordum. Betül'ün kızgınlığını zar zor geçirmiştim. Tam konuyu değiştirecektim ki sevgilim birden sordu. Niye kıskanıyorsun beni? Bütün benliğimle sana teslim olmadım mı? Daha ne istiyorsun? Beni yanlış anlama lütfen. Seninle bir zorum yok ama... Ama ne? O, yani Tonguç. Çok yakışıklı bir adam. Ayrıca hayatta her şeye sahip olmuş, başarılı, zengin, varlıklı biri. Mercedes'inden teknesine kadar her şeyi var. Eksiği nedir ki? Niye onu terk edip beni seçtin? Benim ona üstünlüğüm nedir? Sadece ünlü bir yazar olmam mı? Keşke kendimi tutmasını becerebilseydim. Betül'ün kaşları çatılmıştı birden. Bunları nereden öğrendin diye sordu sert bir sesle. Neyi öğrendim diye geveledim. Mesela bir teknesi olduğunu. Kıpkırmızı kesildim birden. Bir de kendimi akıllı sanırdım. İşte aptalca bir hata yaparak ağzımdan kaçırmıştım. Hemen durumu kurtarmaya çalıştım. Bilmiyorum. Benimki sadece bir tahmin. Yalan söyleme. Yoksa onun hakkında araştırma mı yaptın? Ne münasebet. Zaten nasıl yapabilirim ki? Adamın Tonguç olduğundan başka ne biliyorum? Kızdığı çok belli oluyordu. Yalan söylüyorsun diye gürledi. Sen zeki bir adamsın. Yoksa bu kadar entrikalı romanları nasıl yazabilirsin? Mutlaka onu araştırdın. Hayır, yemin ederim araştırmadım. Bak, yalan söylüyorsan buna çok kızarım ve kesin kes bu ilişkiyi de bitiririm. Anlıyor musun? Bana güvenmeyen bir insanla yaşayamam. Bunu göze alamazdım. İnkara devam ettim. Hayır sevgilim, benimki sadece bir tahmindi. Varlıklı birine benziyordu ve teknesi olabileceğini de düşündüm. Hepsi o. Betül yavaş yavaş sakinleşti. Yüzünün ifadesi değişti. Ama bana inanıp inanmadığını tam olarak anlayamadım. Yine de muhtemel bir fırtınayı kazasız belasız atlattığımı düşündüm. Bir güne iki kavga sığdırabilecek halde değildim. Yüreğimin çarpıntısı dinmek bilmiyordu. O gece Betül'le sinemaya gidecektik. Hadi hazırlanalım dedi. Yatak odasına geçtik. Gece ilk defa birlikte çıkacaktık. Kıyafetim ona göre ayarlamaya çalışacaktım. Bazı kadınlar gece dolaşmalarında makyaj yapıp kıyafetlerine aşırı özen gösterirlerdi. Mesela bundan önceki kız arkadaşım Gönül öyleydi. Makyaj yapmaya bayılırdı. Betül öğleyin giydiği pantolonunu bile değiştirmedi. Saçlarını at kuyruğu yapıp ensesinden tokaladı. Üstüne balıkçı yaka bir kazak giydi. Ruj dahi sürmedi. Ben hazırım dedi. Doğrusu biraz şaşırdım ama yadırgamadım fazla. Betül en tabii halinde bile dikkat çekici ve güzeldi. Hafif kalkık burnuna, dolgun dudaklarına, ışıldayan kara gözlerine içim giderek baktım. Ben de montumu sırtıma geçirip çıkalım dedim. Benim Honda'ya atlayıp Ak Merkez'e gittik. Filmin başlama saatine henüz vakit vardı. Mağazaların vitrinlerine bakarak oyalanmaya başladık. Yavaş yavaş katları turlayarak sinema salonlarının olduğu kata doğru çıkıyorduk. Betül bazı vitrinlerin önünde oyalanıyor, beğendiği şeyleri bana gösteriyordu. Barbeis'in mallarını satan dükkanın önünde bir çantayla fazla ilgilendi. Ona bir jest yapıp çantayı almaya karar verdim. Birden kolundan tutup içeri çektim. Betül bir süre kulağıma fısıldayarak çok pahalı, almaya hiç gerek yok diye itiraza yeltendi. Hiç oralı olmadım. karşı koymaktan vazgeçti sonunda. Öylesine sevilip mutlu olmuştu ki çantayı eline alıp çocuklar gibi sevip okşadı. Ödemeyi kredi kartıyla yapmıştım. Fişi imzalarken muhabbetle onu seyrettim. Kol kola dükkandan çıktık. Teşekkür ederim dedi. Gözlerinin içi gülerek. Teşekkürümün bu kadar kuru ve sade kalacağını da sanma. Devamı eve gidince gelecek. Bu kabahatlerimin tümüyle affedildiği ve ceza uygulamasından beri kılındığım anlamına mı geliyor? Muzipçe gülümsedi. Olabilir. Film tipik bir Amerikan salon komedisiydi. Önceleri alıştığımız kopyalardan biri gibi geldiyse de ilerledikçe eni konu kendimi kaptırdım ve kahkahalar atmaya başladım. Betül de benimle birlikte gülüp duruyordu. Antrakta büfeden içecek bir şey almak için çıktığımda sevgilim yerinde kalmayı tercih etmişti. Yerime döndüğümde beni bir sürpriz bekliyordu. Betül'ün hemen yanı başında esmer bir genç ayakta dikilmiş onunla konuşuyordu. İrkildim bir an. Gözlerimi kısıp adama baktım. Tipinden hoşlanmamıştım. Daha da kötüsü adam da üçkağıtçı basit bir hava sezinlemişti. Kimdi acaba? Hızla yaklaşırken Betül'ün ona bir hayli samimi davrandığını, konuşurken kolundan tuttuğunu gördüm. Bir arkadaşı, ahbabı veya dostu olabilirdi tabii. Peşin hüküm vermemeliydim ama içimde garip bir huzursuzluk peyda olmuştu. Sıranın başına geldiğimde Betül beni görmüş gülerek el sallamıştı. Yanlarına yaklaştığımda adam hafifçe bana gülümsedi. Dost gibi davranıyordu. Sizi tanıştırayım dedi Betül. Bu benim İzmir'deki dayımın oğlu Erkan. Bu da arkadaşım Taner. Beyefendiyi bana tanıtmana gerek yok. Bütün Türkiye onu tanıyor zaten. Adamın uzattığı elini sıkarken estağfurullah diye mırıldandım. Tevazu hiç gerek yok Taner Bey. Ben de hayranlarınızdan biriyim. Bütün kitaplarınızı okudum. Öyle mi? Özellikle son kitabınız Rüzgarda Fısıltılar tek kelimeyle bir başyapıttı. Teşekkür ederim dedim. Hemen hemen aynı yaşlardaydık. Son zamanlardaki kirli sakal modasına uygun, insana bir iki günlük uzamış kıl intihabı veren, iç karartan sevimsiz çeyresini daha da çirkin hale sokan sakalıyla kibar konuşmasına rağmen bana itici gelmişti. Hakkımda iltifatkar konuşması bile kanaatimi değiştirmemişti. Erkan iş için bir iki haftalığına İstanbul'a gelmiş dedi. Hınzıra sitem ettim. Geleli üç gün olmuş ama daha beni henüz aramadı. Bakışlarını yeğenine çeviren Erkan kendini savunmak zorunda kaldı. Vallahi vaktim olmadı. Betül oraya koş buraya koş derken zaman geçiveriyor. Ama mutlaka arayacaktım. Yarın öğleden sonra bir iki saat boş vaktim olacak. Hatta ziyaretine bile gelecektim. Hadi oradan bak sinemaya gelecek vakit bulmuşsun. İnsan hiç olmazsa bir telefon eder. İnsan bildiğin gibi değil. Zaten yalnız da değilim. Yanımda ortaklarımdan iki kişi var. Sinemaya da onların ısrarıyla geldim. Tamam tamam dedi Betül. Yarın mutlaka bizi ara. Filmin ikinci yarısı başlamak üzereydi. Işıklar yavaş yavaş sönüyordu. Erkan, hoşça kalın görüşeceğiz diye ellerimizi sıkarken Betül, numaramı unutma. Not aldın mı diye sordu. Tamam unutmam diye kafasını salladı ve hızlı adımlarla yerine döndü. Ben koltuğuma otururken Betül eğilip kulağıma fısıldadı. Senin dairenin telefonunu verdim. Bir sakıncası yok değil mi? Benim açımdan yok ama beraber yaşadığımızı anlaması senin için mahsurlu mu? Ne münasebet. Özel hayatım onu hiç ilgilendirmez. Omuzumu silktim. Bana göre hava hoştu. Fakat nedense ışıklar sönüp film tekrar başlayınca bir türlü kendimi olayların komik akışına bırakıp filmin keyfine varamıyordum. Bu rastlantı huzurumu kaçırmıştı. Eve döndüğümüzde filmin yarattığı neşeli ruh halinden sıyrılan Betül de hafif bir hüzün sezinler gibi oldum. Yavaş yavaş soyunup yatağa girerken "Nen var?" diye sordum. "Üzgün görünüyorsun." İçini çekti sonra "Yok bir şey." dedi. "Hayır var. Anlat bana. Yine bir şey mi yaptım yoksa?" Buruk bir şekilde gülümsedi. "Seninle ilgisi yok tatlım. Birden masumlaştın." "Demek anladın. Şu hayat bazen ne kötü olabiliyor. Bir yakınımı Erkan'ı görmek beni birden geçmişe götürdü. İzmir'deki mutlu günlerimi, ailemi anımsadım. Ne hoş günlerdi onlar. Uçarı hayat dolu, dolu düzgün yaşayan bir kızdım. Sanki bütün dünya benimdi. Ne bir sorumluluk, ne bir endişe. Hayatın hep öyle geçeceğini sanıyordum. Ta ki o kaza oluncaya kadar. Sesimi çıkarmadan üzgün nazarlarla onu süzdüm. Meseleyi anlamıştım. Bazen onları çok özlüyorum dedim. Haklısın. Erkan'ı görmek bana geçmişi hatırlattı bu gece. Dayımın oğlu demiştin değil mi? Evet. Dayın hayatta mı? 10 sene evvel kanserden vefat etti. Benimkilerden çok önce. Başka yeğenim var mı? Ebru var, Erkan'ın ablası. Ama onu hiç sevmem. O da beni. Neden? Nedeni yok. Geçinemeyiz işte. Çocukluğumuzdan beri aksi lanet soğuk insanın tekidir. Erkan'a hiç benzemez. Evli mi? Evli. Kocası da soğuk nevalenin tekidir. Zaten artık Amerika'da yaşıyorlar. Erkan ne iş yapar? Dükkanları var İzmir'de. Beyaz eşya bayidi ama o çok tatlıdır. Deli dolu sevecen, dünyayı iplemeyen merhametli sokulgan biridir. Evli mi? Hayır. Betül ilk defa gülümseyerek yüzüme baktı. Bilmem dedi sonra. Hınzır bir buçuk yıldan beri görmüyordum. Sağ solu belli olmaz. Belki de evlenmiştir. Evlense seni düğününe çağırmaz mıydı? Normal şartlarda çağırır tabii. Beni sever. Ailede en fazla onunla anlaşırdım. Ama ipiyle kuyuya inilmez. 3 defa nişanlanıp ayrıldı. Şaşırarak, vay be dedim. Çok şıp sevdidir. Ama iyi çocuktur. Hassas ve alıngan. Gözleri dolar gibi oldu. Omzundan tutup başını göğsüme çektim. Tam bir teslimiyetle başını yasladı bana. Sessizce saçlarını okşamaya başladım. Onu hiç bu kadar belül ve mahzun görmemiştim. Bir süre o vaziyette kaldı. Biliyor musun dedi. Hayattaki en büyük şansım seninle karşılaşmak oldu. Yok canım abartıyorsun. Mübalağa etme. Hayır doğru söylüyorum. Seni tanıdığım en içten dürüst ve sevgi dolu insansın. Kaprislerime, şımarıklıklarıma katlanıyorsun. Olgun, anlayışlı ve de zekisin. Hayatta en büyük kazancım seninle tanışmak oldu. Kollarımın arasındaki sevgilimi göğsüme bastırıp biraz daha sıktım. Saçlarına dudaklarımı değdirirken ben de seni çılgınlar gibi seviyorum dedim. İnanayım mı? Görmüyor musun? Senin için nelere katlanıyorum. Duygulandığım için yine ağzımdan kontrolsüz bir laf çıkmıştı. Başını kaldırıp gözlerimin içine baktı. Nelere diye sordu. Bu duygu yüklü dakikaları berbat etmemeliydim. Her türlü kaprisine dedim sırıtarak. Az önce itiraf ettiğin gibi. Umarım yaptığı gafı anlamamıştı. Hemen şımar böyle dedi gülümseyerek. Bu defa Varta'yı ucuz atlatmıştım. Betül o cümlemin altında bir bit yeniği aramadı. Yatağa girdik fakat o duygusallığı devam ediyordu. Bu haldeyken ona cinsel anlamda yaklaşmak istemiyordum. Gerçi aklım bugün aldığı iç çamaşırlarıyla yapacağı şovdaydı ama kendimi zorlayarak hareketsiz kaldım. Betül bana sarılmış bir çocuk gibi masum, saf ve manen destek bekleyen bir ruh haleti içinde kımıldamadan duruyordu. Usul usul saçlarını okşamaya devam ettim. İlk defa bu gece cinsellikten uzak gerçek sevginin verdiği bir huzurla yattık. Şikayetçi de olmadım. Zira Betül yalnızca arzularıma hitap eden bir sevgili değildi. Onu bedeniyle olduğu kadar ruhuyla da seviyordum. Az sonra yüzüme uykuya dalan sevgilimin ılık nefesi çarpmaya başladı. Onu uyandırmamaya gayret ederek uzanıp başucundaki komodinin üzerindeki lambayı söndürdüm. Odamız zifiri karanlıktı artık. Kahvaltıda Betül, Erkan telefon ederse akşam yemeğe eve çağırabilir miyim diye sordu. Benim zahiyemden sorun yok dedim. İstiyorsan gelsin, lakin dışarıda bir yerde yemek yesek daha iyi olmaz mı? Yok canım ne gereği var? Betül'ün yeğeni olmasına rağmen adamı ısınamamıştım nedense. Evime gelmesini doğrusu istemiyordum ama aklımdan geçeni ona söyleyemezdim. Bir sürü yemek hazırlayacaksın, uğraşacaksın diyebildim ancak. Ayol o yabancı değil, bize ne pişiriyorsam onu yer. Mezelik bir şeyler alırız yeter, daha fazla itiraz edemezdim. Tamam dedim. Erkan çok konuşkan biriydi. Cümlelerine nokta koymadan konuşuyor, konudan konuya atlıyordu. En kötüsü de karşısındakine ağzını açma fırsatı tanımamasıydı. İnsan onu dinlerken bile yoruluyordu. Çok da iştahlıydı maşallah. Yemekleri sildi süpürdü. Şarap içiyorduk. Betül'ün de içkiye bu kadar tahammülü olduğunu bilmiyordum doğrusu. Tek başına bir şişe şarap içmiş, bana mısın dememişti. Biraz da içkinin gevşetmesiyle galiba Erkan'a eskisi kadar soğuk bakmıyor, itici bulmuyordum. Hatta yaptığı esprilere içtenlikle gülmeye başlamıştım. Bir ara sevgilim yeğenine sordu. İstanbul'da ne kadar kalacaksın? Vallahi işleri bitiremedik. En azından bir hafta buradayım. Otelde kalıyorsun değil mi? Evet, The Marmara'da. Ayol dünyanın parasını ödüyorsundur. Öyle, maalesef. Niye burada kalmıyorsun? Betül'ün cümlesini duyunca birden irkildim. Alkolün verdiği yarı mahmurluktan sıyrılmaya çalıştım. Yanlış mı anlamıştım yoksa? Bu kadarı da fazlaydı artık. Göz ucuyla Betül'e baktım. Bana bakmıyor ve yeğeniyle konuşuyordu. Yok canım dedi Erkan. Size külfet olmak istemem. Ne münasebet dedi Betül. Ben de aynı binada oturuyorum. Dairem 2 kat yukarıda ve boş. Orada kalırsın. Boşu boşuna da otel parası vermezsin. Geleceğini daha evvel bildirseydin hiç otele inmezdin. Biraz rahatlar gibi oldum. Daha fazlasına karışamazdım. Alt tarafı Betül'ün yakın akrabasıydı ve onun dairesinde kalmasına müdahale edemezdim. Yine de içimden inşallah teklifi kabul etmez diye geçirdim. Fakat umduğum gibi olmadı. Sahi yahu dedi Erkan. Bunu hiç düşünmemiştim. Senin dairen boş, niye olmasın? Sağ ol be Betüş, beni masraftan kurtarırsın. Tabii yemekleri de burada beraber yeriz. Anlaşmışlar ve benim fikrimi bile sormamışlardı. Nihayet Betül bana döndü. Ne iyi olur değil mi sevgilim dedi. Bundan sonra hayır diyemezdim ya. Tabii diye mırıldandım. Konu çoktan kapanmıştı. Artık sabah akşam evimde bir konuk olacaktı. Keyfimin kaçtığını itiraf etmeliyim ama söyleyecek lafım yoktu. Gece 12'ye doğru sofradan kalkmış, tabak çanağı hep birlikte mutfağa taşımıştık. Salona döndüğümüzde Betül aniden beni şaşırtan bir konuyu açtı. Erkan biliyor musun, biz Taner'le müşterek bir roman yazmaya başladık dedi. Ne, birlikte mi? Adam çok şaşırmıştı. Betül büyük bir mutlulukla başını salladı. Birlikte ya. Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum. Vallahi doğru söylüyorum. Harika bir şey ya. Ama böyle bir yeteneğin olduğunu hiç bilmiyordum. O kadar büyütme canım. Fikir benim sadece. Romanın kurgusunu ben hazırlıyorum. Taner de kalemi alıyor. Müthiş bir şey. Evet çok heyecan verici. Gece gündüz onunla meşgulüm. Konuşmalarını huzursuzca dinliyordum. Konusu nedir diye sordu Erkan. Bir cinayet öyküsü. O kadarı normal tabii. Taner Bey'in romanlarında haliyle cinayet olacak ama asıl konu ne? Bir kadının öldürülmesi etrafında gelişen olaylar. İlginç. Asıl ilginç olanı nedir biliyor musun? Yo, nereden bileyim? Romanın gerçeklere sadık kalınıp birebir anlatımı. Erkan saf saf sevgilimin yüzüne baktı. Nasıl yani? Olmuş vakadan mı esinleniyorsunuz? Hayır. Romanın kahramanlarına bizzat modellik yapıyoruz. Erkan yeniden ikimizin de yüzüne aptallaşarak baktı. Pek bir şey anlamadım dedi. İşin orijinalliği de burada. Ben öldürülecek kadını oynuyorum. Taner de katili. Galiba şimdi anladım. Romanı gerçeklere uydurabilmek için rol yapıyorsunuz. Bir tür sinema gibi. Fevkalade bir buluş. Tabii bu buluş da Taner Bey'e ait değil mi? Hayır dedi Betül. Bana ait. Çok ilgimi çekti. İnşallah bir an evvel biter de ben de okurum. Betül ödümü patlatırcasına birden yerinden fırladı. Buldum diye bağırdı. Ben de Erkan da şaşkınlıkla ona baka kalmıştık. Erkan neyi buldun diye sordu. Yardımcının kim olacağını. Erkan tabii bir şey anlamamıştı. Hangi yardımcının diye söylendi. Katile yardım edecek üçüncü kişiyi. Kimmiş o? Sen diye bağırdı. Betül parmağını Erkan'a uzatıp sallarken senden harika katil yardımcısı olur. Adam hayretle Betül'e bakıyordu. Dehşete kapılmış gibi ben mi diye kekeledi. Şaka mı yapıyorsun? Kesinlikle şaka filan yaptığım yok. Yardımcı sen olacaksın. Erkan çaresizlik içine dönüp bir de bana baktı. Yardım dilenir gibiydi. Hiç oralı olmadım. Çünkü gayet iyi biliyordum. Artık şayet Betül buna karar verdiyse elinden kurtulmanın yolu yoktu. İlgisiz davrandığımı görünce tekrar Betül'e döndü. Fakat Betüş buna imkan yok. En geç 10 gün sonra İzmir'e dönmeliyim. Ayrıca burada yapacağım bir yığın işler var. İtiraz istemiyorum Erkan. Bunu yapacaksın. Şimdiye kadar senden hiçbir şey istemedim hayatta. Bu romanın yazılması benim için çok önemli. Yeğen şaşkın şaşkın düşünmeye başladı. Teklifi atlatmak için çareler aradığından emindim. Fakat fena sıkışmıştı. Bu sevgilimin özelliğiydi zaten. İnsanları köşeye kıstırıp istediğini elde etmekte kimse onunla boyu ölçüşemezdi. Erkan ümitsizce son kozunu oynadı. Fakat belki Taner Bey beni bu karaktere uygun görmeyebilir. Bir de onun fikrini almalısın. Neticenin ne olacağını zaten evvelden kestirmiştim. Omuzlarımı silktim. Benim için bir sorun yok diye mırıldandım. Hiç tanımadığım bir yabancı ile çalışmaktansa yeğen Erkan'ı hayli tercih edebilirdim. Ayrıca bir hafta 10 gün nasıl olsa onu burada ağırlayacaktık. Tüm şansını yitirdiğini anlayan Erkan koltukta büzülerek acı sonucu ve kabullenmek zorunda kaldı. Yüzüme bakarak pekala ne yapacağım diye sordu. Gülümseyerek cevap verdim. Oyunun yönetmeni Betül dedim. Mizanseni o veriyor. Biz sadece gerekeni yapacağız. Siz rolünüz ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Ben de yaşadıklarımızı yazacağım. Erkan'ın şaşkınlığı görmeye değerdi doğrusu. Yanılmıyorsam yazar Taner Yılmaz'la tanıştığına çoktan pişman olmuştu. Erkan evden ayrıldığında saat 2:30 geçiyordu. Herhalde fazla alışık olmadığını, şarabın etkisiyle uykum gelmiş, gözlerim küçülmüştü. Betül yeğenini o saate kadar bırakmadı. Daha sonraları ben konuşmalara katılmaktan ziyade iyi bir dinleyici haline gelmiştim. Fakat sevgilimin fena halde çenesi düşmüştü. Aradığı karakteri bulmanın sevinciyle durmadan konuştu. Gözlerimin kapanmasına zor engel oluyordu. Ayıp olmasın diye bir iki kere kalkıp yüzümü filan yıkadım. İşin ilginç yanı Erkan yavaş yavaş üstlendiği role ısınmaya başlamıştı. Sanki senaryo üzerinde yönetmenle müzakere eden bir aktör gibi karşılıklı tartışıyorlardı. Hatta bir ara içimden hallerine gülmek geldi. Bu çılgınca bir fikirdi ve tabii yürümeyecekti. Roman biraz şekillenince Betül yaptığı hatayı anlayacak ve ortaya çıkan metini beğenmeyerek sevdasından vazgeçecekti. Üç kişiyle cinayet romanı yürümezdi. Ama bunu anlatamıyordum bir türlü. Erkan gidince bana sitem etti. Oğlana ayıp ettin. Neredeyse sızacaktın dedi. Özür dilerim. Hayatım şaraptan dedim. Şarap içmeye pek alışık değilim. Keşke başka bir şey içseydin. Haklısın. Yürü dedi. Yatağa gideceğimizi zannettim. O saatte başka ne yapabilirdik ki? Gözümden uyku akıyordu. Fakat Betül beni banyoya sürükledi. Ne yapacağız burada? Önce ılık bir duş alacağız. Sonrasını tahmin eder gibi olmuştum. Yarın sabah sevişsek diyecek oldum. Sevişmeyi düşünen de kim? Diye humurdandı. Biraz kendine gelip hemen yazmaya başlayacaksın. İki gündür humurdanıp duruyordun. Niye yazmıyoruz diye. İşte şimdi tam sırası. Dalga mı geçiyorsun Betül? Uykusuzluktan kırılıyorum ve sarhoşum. Bu halde roman mı yazılır hiç? Dinlemedi beni. Banyoya soktu ve soymaya başladı. İtiraz edemedim. Öylesine kararlıydı ki sadece beni soymasını seyrediyordum. Sonra kendisi de soyundu ve kabine birlikte girdik. Ilık suyun sarhoşluğa böylesine iyi geldiğini hiç şahit olmamıştım. Belki de lifle bütün vücudumu olması ya da su altında iki çıplak vücudun birbirine yaklaşması beni kendime getirmişti. Sanki kanımdaki alkol oranı ılık suyun altında damarlarımdan süzülüp küvetin deliğinden akıp gidiyordu. Bir ara bedenimizdeki sabunlar temizlenirken ayakta öpüşmeye başladık. O an her şeye hazırdım artık. Öncelikle de sevişmeye. Betül'ün sıcak dili ağzımın içinde dolaşırken baş dönmem geçmiş, reflekslerim eski gücüne kavuşmuştu. İtiraf edeyim ki o ana kadar hiç banyoda seks yapmamıştım. Başımızdan aşağıya akan suyun olağanüstü tahrik gücü vardı. Betül'ü kalçalarından iki elimle kaldırıp ayaklarını yerden keserek sırtını ıslak fayanslara dayadım. Ona mutlaka sahip olmalıydım. Tam o esnada ağzımın içinde harikalar yaratan ateşli dilin güçlükle kurtardı. Yeter diye inledi. Bu kadarı kafi. Kendine geldin. Anlamadım. Şimdi sevişme değil, yazma vakti. Hayır, seni istiyorum. Olmaz, önce yazacaksın. Fakat Betül, beni bu halde bırakamazsın. Sözleşmemizi unutma. Ne istersem öyle yapmak zorundasın. Kalçaları hala elimin altında ve bacakları havadaydı. Seviştikten sonra yazmaya başlarım diye inledim. Vücudunu ellerimden kurtardı. Boynuma sarılı kollarını çözdü. Haydi marş doğru çalışma odasına. Ereksiyon halim geçmek bilmiyordu ama ısrarımın fayda vermeyeceğini ben çok iyi biliyordum. Bornozlarımızı sırtımıza geçirip banyodan çıktık. Küçük bir havlu ile saçlarımı kurularken aferin sana diye mırıldandı. Hep böyle davran. O zaman ben de seni ödüllendiririm. Söz bölümü bitir. Söz bölümü bitir. Sonra istediğin kadar bana sahip ol. Nerede ve nasıl istersen, tamam mı? Dudaklarımı büzüp elinden oyuncağı alınan küçük bir çocuğun çaresizliği içinde tamam diye fısıldadım. Bilgisayarın başına oturduğumda isteksizce ne yazmamı istiyorsun diye sordum. Sanki soruma hayret etmiş gibi yüzüme baktı. Yardımcıyı tanıtmaya başladı dedi. Nasıl? Sinemadaki tesadüfi karşılaşmadan tabii. O an canım hiç yazmak istemiyordu. Üzerimdeki cinsel doluluğu atıp henüz rahatlayamamıştım. Donuk bir sesle aynen mi dedim. Şüphesiz dedi. Başka nasıl olaylar gerçek olabilir ki? Ama bu gerçek değildi ki. Sadece bir rastlantıydı. Hem o senin akraban. Ne fark eder? Sinemada bir yabancı ile karşılaştın. Şimdi senin yapacağın o kişiyi oyuna dahil etmek. Ümitsizce direndim yine. Anlamıyorsun dedim. Bir romanda kişiler mevzudaki yerlerine oturmalı. Ben daha Erkan'ın veya ona ne isim vereceksek onun romandaki rolünü bile bilmiyorum. Bütün gece boşuna mı çene patlattık? O sana işleyeceğin cinayette yardımcı olacak. Anlamadın mı hala? Betül'e meram anlatmak çok zordu. Susmayı yeğledim. Tartışmanın yararı olmayacaktı. İsteksizce tuşlara dokunmaya başladım. Önce sinemaya gidişimizi, antrakta meşrubat almaya çıkışımı, daha sonra da yerime dönerken Erkan'la nasıl tanıştığımı kronolojik sıraya uyarak yazmaya başladım. Roman değil, günlük yazıyordum sanki. Yavan, kuru, anlamsız satırlar. Ne bir gizem ne de okuru meraka düşürecek esrardan uzak satırlar. Ne çare ki öyle emir almıştım. Bir ara yine uykum gelir gibi olmuştu. Saat 4'e geliyordu. Betül beni uyanık tutmak için karşımda bornozu ile oturuyordu. Doğrusu bir an aklımdan geçirmedim dersem yalan söylemiş olurum. Acaba dikkatimi yazdıklarıma çevirmem ve uykuya dalmamam için mi yapıyordu bunu? Zaman zaman bakışlarım bilgisayarın ekranından kayıp bornozunun aralığından görünen dolgun memelerine ya da beni tahrik ettiğini bildiğim bakımlı ayaklarına kayıyordu. O anlarda dikkatim dağılmakla beraber uykumun kaçtığı da bir gerçekti. Sonunda metne notayı koydum. Bölüm bitti dedim. Yazdıklarımı print edeyim mi? Gerek yok dedi. Yarın okurum. Hadi bakalım şimdi gel ve mükafatını al. Aynen bir çocuk gibiydim. Masadan fırladım ve onu kucağıma aldığım gibi yatak odasına geçtim. Uzun uzun doyasıya seviştik. Tarif edilmez bir keyifti. O sabah gerçeği bir kere daha anlamıştım. Hayatta asla Betül gibi bir kadına rastlamayacaktım.